Ayrım 26.
Galileo o sırada cevaben yazdı mektupta, Kopernikus'un sisteminin yanlışlığından hiçbir surette kuşku duyulmamalıdır diye olumluyordu. Özellikle ittifakla bizi yerin hareket etmediğine, güneşin yerin etrafında döndüğüne emin kılan Tanrı bilimdeki büyük ustaların yorumladığı kutsal kitabın yadsınamaz yetkisini kabul eden biz Katolikler, Kopernikus'un sisteminin yanlış olduğundan kuşku duymamalıyız. Kopernikus'un ve izleyicilerinin bunun tersini ileri süren kestirimleri, Tanrı'nın kaderi mutlaklığından alınan en sağlam savlarla tümden bertaraf edilmiştir. Tanrı, bizim görüşümüze ve gözlemimize göre özgül bir biçimde yapılmış gibi görünen şeyi, pek çok daha doğrusu sınırsız biçimde ve yoldan yapmaya muktedirdir. Bizler, Tanrı'nın işine karışmaya cüret etmemeli ve yanılmış olabileceğimizi söylemekten vazgeçmemeliyiz. Kopernikus'un gözlemlerini ve kestirimlerini yetersiz saydığım gibi, Ptolemyos'un, Aristoteles'in ve izleyicilerinin görüşlerini de aynı, hatta daha büyük ölçüde çürük ve hatalı buluyorum. Onların görüşlerinin yetersizliğini görmek için insan aklının sınırlarının ötesine gitmeye gerek yoktur. Castelli Roma'ya döner dönmez Galileo'nun ev hapsi cezasının hafifletilmesini sağlamak için girişimlerine bıraktığı yerden devam etti. Ama hiçbir sonuç alamadı. 1643'te ölünceye kadar her sabah Galileo için dua etti. Kaynakların ve nehirlerin hidroliği hakkında Castelli'ye yazdığı bir mektubun sonunda bir ömür boyu gösterdiği dostluk için kendisine müteşekkir olduğunu söylüyordu. Kocamış yaşım ve üstelik talihsiz körlüğümle hafızamın ve diğer duyularımın zayıflamasıyla güçten düşmüş bir halde hareketsiz geçtiğinden çok uzun gelen semeresiz günler geçiriyorum. Yine de geçmiş bütün o aylarla yıllarla kıyaslandığında çok kısa sayılırlar. Çok azı hayatta kalan eski dostluklarımın tatlı hatırasının dışında bir tesellim kalmadı. Gerçi o dostlukları hak ettiğimde söylenemez. Hele sizin sevginize karşılık verememiş olmak. Yine de Galileo'nun imgelemi dinlenme fırsatı bulamayacak, bir tarafa yazmamış, herhangi birini anlatmamış da olsa kafasında evirip çevirmiş olması çok mümkün nice düşüncenin yanı sıra boylan problemine eski oran tanımlarını ve yeni tanımlar kazandırmak üzere Öklides'in kitaplarına dönecekti. Aklımda kısmen oldukça yeni, kısmen genelde kabul edilenden farklı ya da karşıt yığınla problem ve soru var diye yazıyordu Savona'daki felsefeci bir arkadaşına. Bütün bunlardan, diğer yazdıklarımdan daha ilginç bir kitap çıkartabilirim. Lakin durumum diğer ciddi rahatsızlıklarla 75 yılın verdiği düşkünlüğün üstüne bir de körlük, yeni araştırmalar yapmama izin vermeyecektir. Dolayısıyla suskun kalacak, çalışarak geçirdiğim yaşamımın kalan kısmını diğer araştırıcı kafaların keşiflerinden alacağım hazla yetinerek geçireceğim. Böyle araştırıcı beyinlerden biri olan, kendini Galileocu olarak adlandıran, Roma'da Castelli'nin en değerli öğrencilerinden biri olmuş Evangelista Torricelli, yorumunu almak üzere Galileo'ya bir mektup ve bir el yazması gönderdi. Torricelli'den etkilenen Galileo kendini Arcetri'ye davet etti. 1641 Ekim'inde son demlerindeki ömrüm henüz tükenmeden birkaç gün dostluğunuzu tatmayı, ayrıca sizinle matematik ve fizikle ilgili kimi düşünce kalıntılarımı tartışmayı, onları sizin yardımınızla parlatmayı umuyorum. Böylece geride kalacak bana ait diğer şeylerle birlikte belki daha değerli toplu görünürler diye yazıyordu Torricelli'ye. Torricelli Ekim ayında Galileo'nun evine taşındı. Ne var ki ertesi ay Galileo ölümcül olduğu anlaşılacak bir ateş ve böbrek sancısıyla yatağa düştü. İki ay boyunca yatakta ölümle pençeleşirken Torricelli'ye matematik oranlamalarla ilgili görüşlerini diyalog halinde yazdıracak zamanı bulmuştu. Yeni bir kitabın başlangıcıydı bu. Salviati, Sagredo ve Simplicio için yeni bir düşünsel serüven. Ama artık çok geçti. 1642 yılının 8 Ocak akşamı Torricelli, Viviani ve Vincenzo'sunun sessiz refakatinde hayata gözlerini yumdu. Bugün Signor Galilei'yi kaybettiğimiz haberi geldi diye yazdı Kardinal Francesco Barberini'nin Vatikan'daki kütüphanecisi Lucas Hosti. Bu haber sadece Floransa'yı değil tüm dünyayı, bu mübarek kişiden diğer bütün sıradan filozoflardan çok daha fazla feyiz almış bütün yüzyılımızı sarsacaktır. Artık haset sona erecek, gelecek tüm nesillere hakikat arayışına yol gösterecek olan bu zekanın yüceliği anlaşılmaya başlanacaktır. Hosten'in metiyesindeki kehanet zaman içinde gerçekleşecekse de Galileo'nun mahkemesinin ve mahkumiyetinin belleklerde henüz taze olan etkisi ölümünün yarattığı etkiyi boğdu. Grand Duke Ferdinando Galileo'yu zamanımızın en büyük ışığı diye adlandırarak Santa Croce Fransiskan Kilisesi'ndeki Novices Şapeli'ne defnetti. Ferdinando Galileo'nun vasiyetnamesindeki isteği, Floransa'nın en seçkin ailelerinin kabirleriyle armalarını taşıyan özel şapellerle dolu kilisenin ana bazilikasında babasının ve diğer yakınlarının yanına gömülme isteğini yerine getirmeyi ummuştu. Bunun ötesinde Grand Duke genel bir cenaze söylevi verilmesini ve mermer bir mozole dikilmesini önermişti. Lakin Roma'dan Papa Urban bütün bu girişimlerin önüne set çekti. Mezara kadar götüreceği bir öfkeyle Galileo'nun ölmüş bedeni üzerinde yaygara koparılmasını papalık otoritesine karşı bir saldırı olarak göreceğini bildirdi. Papa 1644 yılının 29 Temmuz'unda öldüğünde Roma halkı 1641'de Castro'dan başlayan ve pahalıya mal olan savaşından duyduğu kızgınlığı Urban'ın Collegio Romano'nun bahçesindeki büstünü yerle bir ederek gösterdi. Bir vaka nüvis, Papa 11'i çeyrek geçe öldü, öğleyin bahçedeki büsten eser kalmamıştı diye kayıt düştü. Urban'ın müdahalelerine rağmen daha da azgınlaşan 30 yıl savaşları sonunda 1648 yılında Vestfalya Barışı ile sona erdi. Ferdinando Papa'nın buyruğuna boyun eğdi. Anıt fikrinden vazgeçti ve Galileo'yu bazilikanın içinde bir yere gömmekten kaçınarak naaşını doğal olarak orada kalacağını varsaydığı şapelin kenarında çan kulesinin altında dolap büyüklüğünde bir odaya defnettirdi. Lakin 19 yaşındaki Viviani adanmışlıktan doğan bir bağlılıkla rehberinin fani kalıntılarını ona yakışır biçimde onurlandırmayı ve bir gün bir biçimde oradan taşımayı kendine görev bildi. Vincenzo Galilei, Sor Arcangeli'ye ömür boyu bağlanan yıllık 35 skudoluk bir gelir dışında babasının mal varlığının mirasçısı olmuş, Vincenzo Viviani de ustasından matematik ilmini miras almıştı. Galileo'nun öğrencisi olan ve onunla birlikte çalışan Viviani, 1647'de Grand Duke Ferdinando'nun matematikçisi olarak Torricelli'nin ardından hocasının eski makamına atandı. Ayrıca Galileo'nun yazıcılığını da yaptığından daha sonra 1656'da Diyalog dışındaki toplu eserlerinin ilk basımı için Galileo'nun yazılarını derledi. Ferdinando de Medici ve kardeşi Prens Leopold, Viviani'ye 1657 yılında Pitti Palace'de düzenli olarak toplanmaya başlayan kendi bilim toplulukları olan Accademia del Cimento'ya kurucu üye olarak kabul ettiler. Matematik üzerine yazdığı kitaplarının ünüyle de katmerlenen bu onur, Viviani'nin namının yayılmasına yardım etti. Bunun üzerine 1666'da Kral 14. Louis, onu yeni kurulan Fransız Kraliyet Bilimler Akademisi'ne 8 yabancı üyeden biri olarak atadı. Bütün bu geçen zaman içinde Viviani Galileo'nun kamusal itibarı ve anıtı için yapılmış planları yeniden canlandırma konusundaki kararlılığından asla ödün vermedi. Bu konuda Galileo'nun ailesinden hemen hiç yardım görmedi. Bu anlaşılır bir şeydi. Zira Vincenzo 1649'da hummadan ölmüştü. Sor Arcangeli ise kardeşinin ölümünden sonra bir 10 yıl daha yaşamışsa da pek yardımcı olabilecek durumda değildi. Viviani Galileo'nun yüz kalıbını çıkartıp büst yapması için bir heykeltıraş buldu. Sonra bronzdan ikinci bir büst yapması için bir başka heykeltıraşla anlaştı. Ardından hala yapımı yasak olan mezarın tasarımından sorumlu bir başka sanatçıya da mermer bir büst yaptırdı. Viviani tüm bu işlerin yapımını ve mali külfetini kendisi üstlendi. Bir taraftan da nüfus sahibi kişileri bu yaptıklarının önemine ikna etmeye çalıştı. Grand Duke'ün 50 yıllık iktidarı, felç, su toplaması ve doktorların acımasız tedavilerinin yarattığı ıstırap içinde 1670'te son bulunca Viviani, Ferdinando'nun desteğini de yitirdi. Tahtın yeni varisinden medet umdu ama Ferdinando'nun oğlu, obur, sahte sofu 3. Cosimo da bilimle hiç ilgisi olmayan, Medici servetinden geri kalan ne varsa tükettikten sonra Floransalıları haksız biçimde vergilendiren başarısız bir lider çıktı. Yaklaşık bir kuşak sonra 14. yüzyıldan beri Toskana'nın siyasal yapısına egemen olan büyük yönetim zinciri son Medici Grand Duke'ü Gian Gastone ile birlikte 1737'de yok olup gidecekti. Roma'da Urban'dan hemen sonra gelen papaların ise 10 yıl boyunca 10. Innocent ardından 12 yıl boyunca da 7. Alexander ilgilendikleri tek cenaze müsrifçe para akıttıkları kendi mezarlarından ibaret kaldı. Hayal kırıklığı içindeki Viviani 1674 yılının Eylül ayında Galileo'nun herhangi bir işaretten yoksun mezarının bulunduğu Çömezler Şapeli'nin kenarındaki küçük odanın duvarına mermer bir plaketle alçıdan bir büst koydurttu. Bunun ardından Galileo'ya özel olduğu kadar eşsiz bir aleniyetle taşıyan bir armağan sundu. Evinin ön cephesini yeniledi, girişteki kemerli kapının üstüne her iki yanındaki taş domarlar üzerinde metiyelerin yazılı bulunduğu Galileo'nun bir büstünü yerleştirdi. Viviani 1703 yılında 81 yaşında çocuksuz olarak öldüğünde tüm varlığını Galileo'nun mezarını nakletmenin sorumluluğu da dahil olmak üzere yeğenine bıraktı. Yeğeni bu planı ölünceye kadar 30 yıl boyunca gerçekleştirmeyi başaramadı. Viviani'nin mülkü içerdiği görevle birlikte aile mirası yoluyla sonunda Floransa senatörü Giovanni Battista Clemente Nelli'ye geçti. Senatör kısmen Lorenzo Corsini'nin 12. Clement adıyla papa olması sayesinde nihayet 1737'de tamamlanacak olan Galileo'nun mezarının yapımına nezaret etmenin muzaffer sevincini tattı. Aziz Petrus'un tahtına bir kez daha Floransalı bir papanın çıkmasıyla Galileo da nihayet hakkını almıştı. Mozole ilk olarak Ferdinando ile Viviani'nin planladığı şekildeydi. Yani bir diğer Toskanalı Michelangelo Buonarroti'nin Santa Croce'nin girişinin yakınındaki süslü anıt mezarının bir eşi olacaktı. Kilisenin güney duvarının önünde yer alan bu anıt mezarda Michelangelo'nun tepeye kondurulmuş büstü, tabutun çevresine oturmuş yaz tutan mermerden yapılma resim, heykel ve mimarlık musalları tasvirlerini tepeden bakmaktaydı. Dolayısıyla Ferdinando ve Viviani Galileo'nun dehasını sadece Michelangelo'nun sanatının bilimsel bir denge olarak görmekle kalmıyor, Michelangelo'nun ruhunun bir esin perisi gibi yaşlı düşkün bedeninden çıkıp kendi ölümünü Galileo'nun doğumundan ayıran kısacık bir zaman dilimi içinde çocuk Galileo'ya geçtiğine inandığını da gösteriyordu. Galileo anıtının ilk tasarımında üç dişi formun Michelangelo'nun sanatı temsil eden üç oturağın musasına denk gelecek ama tersine ayakta duracak gök bilim, geometri ve felsefe musalarının yer alması gerekiyordu. Ancak mezarın yapımına geçildiğinde sağ elinde bir teleskop tutan, sol elini de bir model yerküreyle bir dizi kitabın üstüne dayamış olan Galileo'nun büstünün yanında bu heykelciklerden sadece ikisi gök bilim ile geometri boy gösteriyordu. Ya Engizisyon'un talimatlarından dolayı ya da varlığının Galileo'nun mahkumiyetiyle ilgili talihsiz anıları canlandıracağından korkulduğu için felsefeden vazgeçilmişti. Gel gelelim en dikkatli gözlerin bile seçemeyeceği biçimde mezarla bütünleşmiş üçüncü bir dişi figür vardır. Galileo'nun naaşının ilk gömüldüğü yerden tamamlanmak üzere olan anıtın mermer sandukasına nakledilmesi için izin alınmasından sonra 12 Mart 1737 gününün akşamı bir kısmı din adamlarından, çoğunluğu yurttaşlardan oluşan seçkin bir topluluk ellerinde meşale ve mumlarla sessizce Santa Croce Kilisesi'nde toplandı. O uzun gecede görevleri kazmak, dini tören yapmak, cesedi teşhis etmek ve Galileo'nun naaşı topraktan çıkartılırken saygı duruşunda bulunmaktı. Bu saygın bilginin bir omuruyla birlikte sağ elinin üç parmağının ve bir dişinin çıkartılıp alınması işlemi de bu sırada gerçekleştirildi. Mucize eseri sağlam kalabilmiş olsaydı beyninin de korunmaya alınacağına kuşku yoktu. Galileo'nun 95 yıl gömülü kaldığı Çan Kulesi'nin altındaki dolap büyüklüğündeki odada tuğladan yapılma iki cenaze tezkeresi durmaktaydı. Bunlardan biri Galileo'ya, diğeri ustasının mezarına gömülmeyi vasiyet etmiş olan öğrencisi Vincenzo Viviani'ye aitti. Ufacık odaya girebilen birkaç kişi 1703'te Viviani öldüğünde yapılmış olan tuğla döşemeyi kırarak ahşap bir tabut çıkardılar. Görgü tanığı olarak orada bulunan noterin düzenlediği rapora göre kapak açıldığında cesedin Viviani'ye ait olduğunu belirten kurşun levhayı herkes görebilsin diye tabutu Novice şapeline taşıdılar. Grupta bulunan çok sayıda heykeltıraş ve bilgin tezkerenin üstüne siyah bir örtü örttüler ve şapelden büyük kiliseye giden uzun geçit boyunca örtülü tabutu omuzlarında taşıdılar. Okudukları dualar tören alayının üzerinde yükselen ahşap sütunlarda Giotto'nun yaptığı Aziz Francis'in hayatını tasvir eden fresklerle bezeli taş duvarlarda yankılandı. Cemaat naaşı yeni yerine yerleştirdikten sonra küçük şapele geri dönerek aynı işlemi tekrarlamaya, Viviani'nin 1674'te Galileo için diktirdiği anıtın altındaki daha eski tuğla muhafazayı kırıp diğer tahta tabutu dışarı çıkarmaya koyuldular. İkinci tabut zamanla zarar görmüştü. Kapağı içine göçmüş, içi kırık alçı parçalarıyla dolmuştu. Adamlar tuğlaların arasından tezkereyi çekip çıkardıklarında altında neredeyse tıpatıp aynı bir başka tahta kutunun yattığını hayretle fark ettiler. Galileo'nun mezarında iki tabut ve iki iskelet bulunuyordu. Üstelik ne birinin ne de diğerinin üzerinde kurşun levha vardı. Bu naaşlardan hangisinin yeni anıta yerleştirileceğine karar verememe olasılığı yüreklere korku saldı. Fakat Grand Duke'un başhekimi, refakatindeki bir dizi anatomi profesörüyle öne çıkıp incelediğinde yürekleri ferahlatan bir kolaylıkla naaşları teşhis ettiler. İskeletlerden sadece birinin Galileo'ya ait olma olasılığı vardı, o da üstte olanıydı. Çünkü üstte olanın kemikleri sadece dört dişi bulunan kopmuş alt çenesiyle yaşlı bir adama aitti. Uzmanlar alt tabuttaki iskeletin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde bir kadına ait olduğu sonucuna vardılar. Kadın en az erkeğinki kadar uzun bir süredir burada gömülüyse de daha genç yaşta ölmüştü. Olabildiğince çok kişinin Galileo'nun tabutunu taşıyabilme onuruna erişebilmesi için cemaat vakur bir eda ile ikiye ayrılarak bazilikaya kadar olan yolu paylaştı. Ardından kadını da mozoleye taşıyıp babasının yanı başındaki kabre gömdüler. Bu keşfin sarsıntısı büyük boş kilisenin sessizliği içinde dağılıp gittiğinde orada bulunanlar arasında sadece Viviani'yi hatırlayanlar bu gizemi kendilerine açıklayabildiler. Rehberine duyduğu borcu ödeyememiş olmanın üzüntüsü içindeki Viviani, mezarının ayırt edilebilmesi için bronzdan ya da mermerden çok daha aziz bir şey vermişti Galileo'ya. Galileo'nun ziyaretçisi eksik olmayan Santa Croce'deki mezarında bugün bile Suor Maria Celeste'nin varlığını belirten hiçbir ibare bulunmamaktadır. Ama o yine de oradadır. Galileo'nun zamanında 1543 Nicolaus Copernicus 1473-1543, De Revolutionibus'u Andreas Vesalius 1514-64 İnsan Vücudunun Dokusu Üzerine'yi yayımlar. 1545 Trent Konseyi Papa 3. Pol yönetiminde toplanır, ilk 10 oturum 2 yıl sürer. 1551 Cizvitler Roma'da Collegio Romano ya da Pontifical Gregorian Üniversitesi'ni kurarlar, Trent Konseyi yeniden toplanır. 1559 Roma Engizisyonu dünya çapındaki ilk yasaklanmış kitaplar dizinini çıkartır. 1562-63 Trent Konseyi üçüncü kez toplanır ve son oturumlarını yapar. 1564 Galileo 15 Şubat'ta Pisa'da doğar. Michelangelo Buonarroti 18 Şubat'ta Floransa'da ölür. 23 Nisan'da İngiltere'de William Shakespeare doğar. 1569 Floransa Dükü 1. Cosimo, Papa 5. Pius'un izniyle Toskana Grand Dükü ünvanını alır. 1572 Danimarkalı Tycho Brahe 1546-1601 bir nova gözlemler ve göklerde değişiklikler olabileceği sonucuna varır. 1577 Kuyruklu yıldızlar üzerine yaptığı araştırmalar Kopernikus'un sistemini reddetmekle beraber Tycho'yu göklerin katı kürelerden oluşmadığına inandırır. 1581 Galileo Pisa Üniversitesi'ne girer. 1582 Katolik Avrupa'da Gregorian takvim, Julian takviminin yerini alır. 1585 Galileo Pisa'daki öğrenimini bir üniversite derecesi almadan bırakır. 1587 1. Ferdinando abi ısıtmadan ölünce Toskana Grand Dükü olur. 1589 Galileo Pisa'da ders vermeye başlar. İlk termometreyi geliştirir, düşen cisimleri araştırmaya başlar. 1591 Vincenzo Galilei, Galileo'nun babası, ölür. 1592 Galileo, Padua Üniversitesi'nde ders vermeye başlar. 1600 Giordano Bruno, Roma'da kazığa bağlanarak yakılır. Virginia Galilei, Galileo'nun kızı, Padua'da doğar. 1601 Livia Galilei, Galileo'nun kızı, Padua'da doğar. Tycho Brahe ölür. 1603 Prens Federico Cesi, Roma'da Lincei'nin akademisini kurar. 1604 Göklerde ortaya çıkan yeni bir yıldız tartışma yaratır ve Galileo halka açık 3 tebliğ sunar. 1605 Prens Cosimo de Medici, Galileo'nun öğrencisi olur. 1606 Galileo, geometrik ve askeri pergel üzerine denemesini yayınlar. Vincenzo Galilei, Galileo'nun oğlu, Padua'da doğar. 1607 Baldassare Capra, Galileo'nun geometrik ve askeri pergelle ilgili talimatlarının Latince korsan baskısını yayımlar. 1608 Hollanda'da Hans Lippershey mercekli teleskopu bulur. Prens Cosimo, Avusturya Arşidüşesi Maria Maddalena ile evlenir. 1609 Grand Duke 1. Ferdinando ölür. 2. Cosimo onun yerine geçer. Galileo teleskobu geliştirir, ayın yüzeyindeki dağları gözlemler ve ölçer. Johannes Kepler 1571-1630 gezegenlerin hareketine ilişkin ilk iki yasayı yayımlar. 1610 Galileo Jüpiter'in aylarını keşfeder. Yıldızların habercisi yayımlanır. Galileo Toskana Grand Dükü 2. Cosimo'nun baş matematikçisi ve filozofu olarak atanır. 1611 Galileo Roma'yı ziyaret eder ve Lincei'nin akademisi üyeliğine seçilir. 1612 Suyun üzerinde duran ya da içinde hareket eden cisimler Floransa'da yayımlanır. 1613 Prens Cesi, Galileo'nun güneşteki lekelerini yayımlar. Virginia ve Livia Galilei, Galileo'nun kızları, Arcestri'deki San Matteo Manastırı'na girerler. 1614, Virginia ve Livia Galilei rahibe olurlar. 1616, Galileo dalgalar üzerine kuramını yazar. Kopernikus'un öğretisine karşı Roma'da ferman çıkartılır. Virginia Galilei rahibelik yemini sırasında Sor Maria Celeste adını alır. Shakespeare ve Miguel de Cervantes ölür. 1617, Livia Galilei rahibelik yemininde Sor Arcangela adını alır. 1618, üç kuyruklu yıldızın görülmesi büyük ilgi uyandırır. Tartışmalar başlar. Cizvit peder Orazio Grassi, Collegio Romano'da kuyruklu yıldızlar üzerine konferans verir, 30 yıl savaşları başlar. 1619, Grassi'nin kuyruklu yıldızlarla ilgili açıklaması isimsiz olarak yayımlanır. Mario Guiducci'nin kuyruklu yıldızlar üzerine söylevi, takma isimli gökbilimsel bir felsefi terazi adıyla bir kitabın yayımlanmasını ön ayak olur. Kepler, gezegenlerin hareketine ilişkin üçüncü yasayı yayımlar. Galileo'nun metresi Marina Gamba ölür. Vincenzo Galilei, Galileo'nun oğlu, yasayla babasının soyadını alır. 1623, Galileo'nun kız kardeşi Virginia ölür. Kardinal Maffeo Barberini, Papa 8. Urban olur. Galileo, sarrafı ona ithaf eder. 1624, Galileo, Papa'nın huzuruna çıkmak üzere Roma'ya gider. 1628, İngiltere'de William Harvey, 1578-1657, kan dolaşımını açıklar. 1629, hıyarcıklı veba Almanya'dan Kuzey İtalya'ya girer. 1630, Galileo, diyalogu için basım izni almak üzere Roma'yı ziyaret eder. Prens Cesi ölür, veba Floransa'ya ulaşır. 1631, Michelangelo Galilei, Galileo'nun kardeşi, Almanya'da vebadan ölür. 1632, Galileo, Ptolemaiusçu ve Kopernikusçu başlıca iki dünya sistemi üzerine diyalogu yayımlar. 1633, Engizisyon sapkınlık suçlamasıyla Galileo'yu mahkemeye çıkartır. Diyalog yasaklanır. 1634, Sor Maria Celeste Galilei 2 Nisan'da Arcestri'de ölür. 1636, Grand Duchess Christina'ya mektup Hollanda'da Latince ve İtalyanca olarak yayımlanır.